destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Hattı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyer'de, program yapımcımız Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Nuri Göktaş iletiyor. Bizlere sorun ve sorunlarınızı iletmek isterseniz telefon numaralarımız ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabımız TRT Destek Hattı, e-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr, telefon numaralarımız 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Evet, destek hattında bugün gerçekten hayatın önemli noktalarını konuşuyoruz ama bazı olaylar var ki onlar ya da bazı konular var ki onlar hayatın olmazsa olmazları, o temel konular var. Biraz sorumluluk duygusu nedir? Biz sorumluluk duygusunu yetişkin olarak nerede kullanıyoruz? Sorumlulukla sorumsuzluk arasındaki fark bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bir işini iyi yapanla yapmayan arasındaki fark nedir? Toplumsal açıdan baktığımızda bireylerden oluşan bu yapıda bireyler üstüne düşenleri yapmadığı zaman o toplumun değerler yargısında veya gelecekle ilgili olayına baktığımız zaman ne tür sıkıntılarla karşılaşırız? Bütün bunları konuştuğumuzda dönüp bakıyoruz ki biz çocuklarımızı sorumluluk duygusu bilinciyle yetiştirmemiz gerekiyor. Çok konuyla böyle konuşulduğu zaman evet sorumluluk bilinciyle yetiştirelim çocuklarımızı, herkes sorumluluklarını yerine getirsin veya hiç kimse sorumluluklarını yerine getirmiyor. Eğer biz sorumluluk sahibi insanlar olursa toplum daha sağlıklı olur gibi ifadeleri çok sık kullanıyoruz ama bu somutlaştırdığımızda sorumluluk duygusu kavramını çocuklara nasıl vermeliyiz? Daha önceki programlarımızda hep konuştuk. Bizler anne babalar, yetişkinler olarak, öğretmenler veya eğitimciler, çalışan bireyler olarak, yaş olarak ve konum olarak mesleki yeterliliklerimize ve yaşlarımıza baktığımızda genç çocukları ve gençleri örnek olma döneminde ve bu örnekle de onların hayatlarını yönlendiriyoruz. Ama bunu yaparken acaba biz farkında mıyız? Bizi örnek alan çocuklar, bizi örnek alan gençler gerçekten hayatlarında bir katkıda bulunmuş oluyorlar mı? Yoksa hani bizim o yaptığımız davranışlar aslında onlara doğru örnek anlamında yanlış bir yol mu gösteriyor? Bunu belki konuşurken işte anne baba kısmına geldiğimizde anneler ve babalar çocuklarına nasıl sorumluluk duygusunu vermeli? Niye bazı çocuklar okula başladıklarında ödevlerinden öğretmen dinlemeye kadar, okul malzemelerini kullanmaya kadar, okuldaki arkadaşlarıyla olan iletişimden veya evdeki diğer neyse üstüne düşen görevler, onların hepsini yaparken bazı çocuklar neden okulu gitmek konusunda zorlanırlar, neden derslerini yapmakta zorlanırlar, neden öğretmeni dinlemezler veya neden acaba arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanırlar ya da evde bir oda toplamak onlar için neden sıkıntı olabilir? Bunları birazcık konuşmak istiyoruz. Bunun nedeni aslında bizim onlara verdiğimiz eğitimsel tekniklerde yatıyor. Yani çocuk bebeklik döneminden itibaren bizim programladığımız bir hayatın içinde büyür, gelişir ve o büyüme ve gelişme döneminde de biz onun sağlıklı bir birey olmasında katkımız vardır veya sağlıksız bir birey olmasında katkımız oluyor. Aslında hiçbir anne baba benim çocuğum sorumsuz olsun veya gelecekte sorunlarla karşılaşsın, yetersiz bir birey halinde hayatını devam ettirsin diye düşünmez. Yani hiçbir anne baba bilerek çocuğuna zarar vermez. Zaten bilerek zarar vermediği için bilmemenin zararını çekiyoruz. Nedir bu? Çocuk yetiştirme noktasında hangi noktalar sorumluluk bilinciyle acaba eşdeğerdir? Bazı yüz yüze görüşmelerimde görüyorum ki çocukların elinde olmaması gereken noktada cep telefonları, çocukların elinde tabletleri veya televizyonun önünden saatlerce kaldırılmayan çocukları görüyoruz. Şimdi bu çocuklarda bizler anne baba olarak eğer sorumluluklarımızı yerine getiren bireyler olarak hayata baksak, yani o çocuğa verdiğimiz bu eline verdiğimiz işte teknolojik aletlerin yanına önüne oturttuğumuz televizyonun çocuğun hayatındaki zararını veya ihtiyaç noktasının ne olup olmadığını doğru doğru belirlemediğimizde aslında bir noktada bizim sorumsuzluğumuz çocuğun da ileride zamanı doğru kullanmasını engellemek veya sağlıksız bilgi öğrenmesi, gelişim noktasında gerilik yaşaması, algının zayıflaması, öğrenmede güçlük gibi birçok noktayı belki de sorun haline getireceği için aslında anne babanın sorumluluk duygusundaki zayıflık yapısı otomatikman çocukların da sorumluluk noktasındaki zayıflığa neden oluyor. O zaman demek ki çocuklardaki sorumluluk duygularını verebilmek ve onların ileride kendilerine yeten, verilen görevleri yerine getiren bireyler olmasını istiyorsak ilk önce anne baba olarak bizlere görev düşüyor. Bizlerin görevi de birincisi biz üstümüze düşeni yapmalıyız. Biz üstümüze düşen görevler konusunda hassas olmalıyız. Biz üstümüze düşen görevleri yaparken çocuklarımıza doğru örnek olmalıyız. Bu birinci aşama. İkinci aşama çocukların yaşlarına göre ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçları belirlerken eğer çocuklara kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaçlarını sınırlandırma, ihtiyaçları karşılanmadığı durumlarda eğer çok ciddi bir yokluk duygusu yoksa sabretme veya hoşgörüyle yaklaşma gibi durumları verebilirsek o zaman çocukların ileride bu duygularla hayata baktığında zorlandığı durumlarda veya ona verilen görevleri yerine getirirken ona ağır gelen görevlerde o sorumluluk bilinciyle hareket edebileceğini çok rahat düşünebiliriz. Veya biz eşler kendi aramızdaki iletişimi kurarken sosyal çevremizde aile bireyleriyle, iş arkadaşlarımıza veya komşumuzla ve çocuklarımızla iletişim kurarken o iletişim dilinde hoşgörü, görüyü, saygıyı, sevgiyi, başka birini dinlemeyi temel olarak koyup eleştiri, yargılama ve suçlama dilinden uzak bir yöntem kullanırsak o zaman çocuklar da kendi annesi babası tarafından dinlenen, soruna çözüm götürülen ve ona bir yol gösterilen bir birey halinde hayata baktığı için kendisi de ileride başkalarını dinleyen, belki görevlerinin farkına varan, farkındalığı yüksek bireyler haline gelecek. Yani yine anne baba olarak bizim doğru davranışlarımız önem arz ediyor. Bir sorumuzla devam edelim. Esra Hanım bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşmış. 5,5 yaşında bir kızım var. Bir yıl önce boşandım. Babaanne de vefat etti. 2 yıldır kreşe gidiyor. Kızım çok çekingen. Çevredeki kişilerle bazen konuşuyor, bazen hiç konuşmuyor. Utanıyorum diyor. Doktora götürdüm, kızıma ilaç başlamak istiyor. İlacın ismini ben burada görüyorum ama söylemek istemiyorum. Çok ağır bir ilaç. Doktor çocuk travma yaşamış, onun için ilaç gerekli diyor. Ne yapmalıyım? Şimdi 5,5 yaşındaki bir kızımız 2 yıldır da kreşe giden. Hem babaanne vefat etmiş, yani onun hayatında önemli biri, hem de babadan ayrı kalmış. Tam kırılma noktası dediğimiz, yani 2 yıl önce kreşe gitmesi, yani 3,5 yaşında kreşe başlaması, babaannenin belki o dönemde vefat etmesi ve 1 yıl önce de babadan ayrı kalması, o kırılma dönemleri, şekil aldığı yaş dönemlerinde çocuğun hoş olmayan veya onun için belki de zorlandığı noktalar dediğimiz veya onun anlamakta zorluk çektiği noktalarla karşılaştığı bir durum olduğu için çocuğun bu olayları zihinsel anlamda anlaması, evet yani babaannem yaşlıydı, vefat etti ya da babamla annem anlaşamıyorlardı, ayrıldılar veya ben de artık büyüdüm, kreşe gitmem gerekiyor gibi algılaması mümkün olmadığı için çocuk iç dünyasında bu noktada güven duygusunu kaybediyor. Yani işte bir büyük sevdiği babaannesi ölüp gidebiliyor, babası kendi belki yanından ayrıldığı için görüşse bile evden ayrıldığı için onu terk etmiş gibi düşünüyor. Kendisi kreşe başladığı için belki onu da oraya bıraktılar diye düşünüyor. Yani buradaki nokta, anne de ilaç kullanıyormuş burada. Aslında problemlerimizi çözme noktasında eğer gerçekten akıl sağlığı noktasında ve algı konusunda ciddi problemlerimiz yoksa bunlar bizim kişilik yapılarımızla ilgili problemler olduğu için bunları terapilerle veya desteklerle çözmemiz, ilaçsız desteklerle de çözmemiz daha da mümkün. O yüzden de annenin ilaç kullanma nedeni nedir onu bilemiyorum ama boşanmak, belki işte kızıyla ilgili problemler yaşamak, bunlar durum ve bazen de problem ve sorun haline gelebiliyor. Yani evliyseniz evlilikle ilgili problemler yaşıyorsunuz. Bekarsanız bekar olmakla ilgili problemler yaşıyorsunuz. Ya da işte eğer bir iş hayatınız varsa iş hayatınızda problemler yaşıyorsunuz. Yani her nimetin lütfu olduğu kadar külfeti de var bu noktada. Biz istiyoruz ki hiçbir sıkıntı yaşamayalım, hiçbir problem yaşamayalım. Duygusal anlamda hiçbir sorunla karşılaşmayalım. Yani o duygularımızla baş etmeyi, karşılaştığımız durumların problem boyutlarında çözüm üretmek için neler düşünmemiz ve nasıl hissetmemiz gerektiği konusunda maalesef çok güçlü hissetmiyoruz kendimizi. İlaca dayanıyoruz. İlaç da bizim o anda belki o dönemdeki düşünme noktasındaki negatif düşüncemiz konusunda belki bize bir yol gösterir veya sakinleştir gibi gözüküyor ama uzun vadede bizim o düşünce boyutumuza çözüm getirmiyor maalesef. O yüzden de kızımızın çekingenliği için şunu düşünmemiz lazım. Evet, güven duyacağı kimse yok. Baba onu terk etti. Düşünüyordur ki ben de terk edeceğim. Yani benim annem de beni bırakacaktır diye düşünüyordu. O yüzden bir masal kitabı alarak, ama masal kitabın içine annemizin kendisini doldurması lazım. Yani kendi alacak uyurken bir kız olacak. O kızın babaannesi vefat etmiş olacak. Babası da anneyle bazı sorunlar yaşadığı için kızını terk etmedi. Ama anneyle aynı evde yaşamaktan uzaklaştı gibi bir ifadeyle bir masal anlatacak. Ve bunu yaparken de annesinin de babasının da onu çok sevdiğini ve anne ve babanın bu noktada ayrılığının aslında kızından kaynaklanmadığını anlatan bir masalla olayı devam ettirmesi gerekiyor. Bu ilaçla bunu çözmemiz mümkün değil. Utanma duygusu aslında pardon, burada çekinmeden kaynaklanmıyor. Güven duymadığı için utanıyor. Çünkü karşıdaki insandan bir zarar geleceğini düşünüyor. Ya da karşıdaki insanın ona zarar vereceğini düşünüyor. Ya da insanların onu sevmediği, ona değer vermediğini düşünüyor. Masalla bu sevgi duygusunu anne anlatabilir. Ve bu sevgi duygusunu onda biraz daha güven boyutuna getirebilir. Babayla da görüşmesine destek olması gerekir. Asla babadan uzak tutmaması gerekiyor. Kız çocuklarının anneyle beraber olması iyi ama travma dediğimiz nokta babaannenin vefat etmesi veya babanın ayrı kalması travması değil. Çocuğun sevdiği kişiler onu tek tek terk ediyorlar. O yüzden de onu algılamasında sıkıntı var. Onu anlayamıyor ve bunu anlamlandırırken çocuklar bu benden kaynaklandı gibi düşünüyor. Yani beni sevmedikleri için, bana değer vermedikleri için, bana güvenmedikleri için. İşte sorumluluk duygusundan bahsederken aslında bu soruyla da ilgili noktada olayımız şu, bu soruyla da ilgili. Evet, biz sorumluluk sahibiz. Yani evlilik bir sorumluluk ister. Anne baba olmak bir sorumluluk ister. Çocuk yetiştirmek bir sorumluluk ister. Bunun sorumluluğu dediğimiz olay, o işin çizgilerini iyi bilmek lazım. Yani eğer biz çocuklara sorumluluk duygusunu vermek için annelerle benim görüşmelerimde hep şöyle ifadeler oluyor. Hocam odasını toplamıyor. 10 kere söyledim, toplamıyor. Vaktinde yat diyorum, hala yatmıyor. Televizyonun önünde oturma diyorum, hala oturuyor. Ya da işte her seferinde çantanı şu kenara koy diyorum ama koymuyor. Halbuki biz biliyoruz ki çocuklarımıza bir davranışı onlara öğretmek, yani onların hali uyguladığı bir davranış boyutuna getirebilmemiz için bizim 21 gün onlarla hiçbir negatif ifade kullanmadan o davranışı ona yerleştirene kadar tekrar etmemiz gerekiyor. Farz edin ki okuldan geldikten sonra çantasını bir koyması gerekiyor. Bu basit bir şey ama çocuk bir eşyanın yerini öğrenecek. Okuldan geldiği zaman o eşyayı bir yere koyacak. Şimdi siz diyorsunuz ki okuldan geldikten sonra ayakkabılarını çıkart, vestiyere koy, çantanı da belki kapının kenarına koy diyorsunuz. Şimdi çocuğa bunu söylüyorsunuz ama çocuk bunu duyuyor ama henüz duyduğu noktayı davranışa çevirmiyor. Siz onu o gün söylediniz, yapmadı, kızarak siz kendiniz yaptınız. Ertesi gün geldi, yine söylediniz. Yine birini yaptı, birini yapmadı. Siz yine tepki gösterdiniz. Üçüncü kez artık şunu söylüyorsunuz. Yani ben artık sana söylemekten bıktım ama sen hala yapıyorsun. Sanki biz öğrettik de Eğer çocuk öğrenmesine rağmen bu sonucu yaptı gibi düşünüyoruz. O zaman demek ki öğrenme kavramı bizim bu şekilde yapmamız onun öğrenmeden hesaba çekilmesi olduğu için çocukta negatif anlamda hem o davranışı öğrenmeme hem de kendini değersiz hissetme hem de anne ile çocuk arasında ya da ailedeki kimse bireyler onlarla çocuk arasında da çatışma çıkmasına neden oluyor. O da toplamadan başlıyorsunuz. Farz edin ki çantayla ilgili ne olur? Her gün geldikten sonra çok yumuşak bir ifadeyle anneciğim okuldan geldikten sonra çantanın yeri burası, ayakkabının da yeri burası. Bak biz de dışarıdan geldiğimizde giysileri buraya koyuyoruz. Ya da ablan da buraya koyuyor, baban da buraya koyuyor gibi örneklerle pekiştirip ertesi gün yoldayken şimdi eve gittiğimizde tekrar çantanı vestiyerin kapının yanında, ayakkabını da vestiyere koyman gerekir gibi yolda bir ifademiz. Eğer koymazsa tekrar çağırıp yumuşak bir ifadeyle, hesap sorar bir ifadeyle değil. Bak anneciğim yine bunu buraya koymayı unuttun galiba. Bunu tekrar buraya koyar mısın gibi yumuşak bir ifadeyle. Ya da bak ben şimdi koyuyorum ama yarın senden bu davranışı bekliyorum gibi. 21 gün süren bir davranış haline getirmemiz gerekiyor. İşte diş fırçalama bir sorumluluk duygusudur. Onu nasıl getireceğiz? İki gün gösteriyoruz, üçüncüde bağırıyoruz. Hadi bakalım dişini fırçala. Hala fırçalamadın. Bak 10 kere söyledim. Bu söylememe rağmen yine bağırmamı bekliyorsun gibi ifadeler. Bir, bizler dişimizi fırçalayacağız. Görecek bizi. Bunun yanında onunla beraber her akşam gideceğiz. Dişini fırçalarken yanında olacağız. Beraber o faaliyeti yapacağız. Daha sonra eğer bunu yapmazsa biz ondan beklediğimiz o performansı göremediğimizi düşünüp tekrarını yapacağız. İşte burada anneler, hocam kaç tane çocuk var, bir sürü işimiz var. Akşam zaten çalışıp geliyorum, vaktim yok. Ben bunları hep mi uğraşacağım ifadelerini duyabiliyorum. Aslında burada yorulacak bir nokta yok. Neden? Siz öğrettiğiniz her şeyi çocuğun artık hali, o davranış onun alışkanlığı haline geldiği için ve sorumluluk bilinci olarak sizin söylemenize ihtiyaç duymadan ben dişimi fırçalayıp sonra yatağa gideceğim ifadesini kullandığı için bu noktada zorlanma olmaz. Ama biz eğer öğretmede üzerimize düşen, öğrenmek için gerekli olan o sorumluluk bilincimiz eksik olursa o zaman çocukta da beklediğimiz o öğrenme gerçekleşmediği için hesap sormak çocukla aramızdaki iletişimi de bozar. Mesela ödev konusu okulların açık olduğu bir dönem. Çocuğun her gün aynı saatte, aynı okul gibi hangi masada ne kadar oturacağı, yemeği ne zaman yiyeceği, hangi saatte uyuyacağı bir okul programı gibi programlanması gerekiyor. Düşünün aynı çocuğunuz okulda öğretmenin koyduğu programa dahil oluyor ama eve geldiği zaman olmuyor. Neden? Çünkü anne okuldaki gibi bir saat dilimi içinde zamanı doğru kullanmayı ve çocuktaki o ödevini yapma noktasını yerleştiremiyor. Ve sonra ortaokul dönemine geliyor çocuklar, 12-13 yaşlarına geliyor. Annelerin ifadeleri, hocam hiçbir gün bir derse oturtamadım. Ta ilkokuldan itibaren böyle. Hiç sözümü dinlemez. Ben ödev yap demesem asla aklına gelip yapmaz. Halbuki bunlar bizim eksiğimiz. Yani biz aslında kendi karnemizden örnekler veriyoruz orada. Yani okuldan gelen çocuk elini yıkaması, lavaboyu kullanırken temizlik kurallarına uyması, aldığı bir çöpü ya da bir işte bir sakızın kağıdını yere atmaktansa çöpe atmak, geri attığını gördünüz. Siz hiç atmıyordunuz ama çocuğunuz attı. Onu orada gördüğünüz zaman kızmak yerine sanırım yanlış bir şey oldu, bunu alıp çöp kutusuna atman gerekir ifadesiyle onu yerden alıp onu çöp kutusuna atmak çocuk için dışarıdaki bütün nere olursa olsun, çalıştığı yer olsun, gezdiği alanlar olsun elindeki bir çöp için mutlaka bir yer bulacaktır. Şimdi hepiniz görüyorsunuz trafikte. Altlarında gerçekten böyle hani iyi arabalara binen kişileri görüyorsunuz. Camdan hoş olmayan çöpleri rahatlıkla yola atıp devam edebiliyorlar. Ya da bakıyorsunuz işte bir şeyi çocuk camdan, arabanın arkasında oturan bir çocuk arabanın camından bir şeyi dışarı atabiliyor. Şimdi sorumluluk sahibi anne baba olsun diyorsunuz. Ön koltuğa çocuğunu oturtan anne babalar görüyorsunuz. Yani ne var burada bütün hepsinde? Aslında bizler üzerimize düşenleri davranış olarak biz yapmıyoruz ama bilgi olarak biliyoruz. Bilgi olarak bildiğimiz için de çocuklarımıza durmadan söylüyoruz. Durmadan söylüyoruz. Her söylediğimizde de çocuğun bunu düşünüp, idrak edip yapacağını zannediyoruz. Halbuki farkındalık dediğimiz o davranışın çocukta alışkanlık haline gelmesi ve o davranışın onun için önemli olduğunu bilmesi ve bu davranışı hayatında uygulaması dediğimiz ve sorumluluk bilincinin temelini oluşturan bu noktanın bizim onunla aramızdaki iletişimi doğru öğretmemizle alakalı. O da toplamayla ilgili çok fazla sorunlar ortaya çıkıyor. Çok basit ama önemli noktalar. Şimdi bir çocuk kocaman bir odaya girdiği zaman onun nasıl toplanacağını bilmez. Anneler işte yatağını örtmeyi sorumluluk olarak düşünüyorlar. Çocuğun yatağını kapatması sabah okula giderken çok da sorumluluk bilinci değil. Ama elini yıkaması ya da işte tuvalette sifonu çekmek ya da tabaktaki yemeğini bitirmesi, okula giderken kullandığı masayı karalamaması, öğretmenin sözünü dinlemesi, arkadaşına selam vermesi veya öğretmenin verdiği ödevi not etmesi asıl sorumluluklar bunlar. Ama yine biz istiyoruz ki çocuklar odalarının değerli toplu olsunlar, eşyalarının kıymetini bilsinler. Eskiden ilkokullarda çok detaydı bunlar, çocuklara çok öğretilirdi. Okulun araçlarını muhafaza etmek, korumak anlamında bunlar önemliydi. Yani bizler bunları ailelerimizden görmekle beraber okuldaki öğretmenler de bu eğitimsel noktaya katkıda bulunurdu. Ama maalesef tabii şimdi biraz daha tüketim toplumu olduğumuz için çocuklar daha sorumsuz ve biraz daha tüketmeye yönelik. Ama anne babalar da daha çok konuşan bilgi var. Yani o konuyla ilgili söyleyeceği sözleri biliyor ama onun davranışsal boyutunu uygularken ortaya çıkabilecek durumlar ve bu durumlar karşısında anne babanın yeniden hangi tekniği uygulaması gerekir bu konuda sıkıntılarımız var. Bir sorumuz daha olacak. Sıtı Hanım bize sosyal medya hesabımızdan ulaşmış. Evlilikle ilgili bir sorum olacak. Bir damat adayımız var. Nikah 14 gün var ancak biz damat adayımızın anneye çok bağımlı olduğunu fark ettik. Bu durum bizi düğünü iptal etme noktasına kadar getirdi. Ne yapmamız gerekiyor? Anneye çok bağımlı bir erkekle evlenmek evlilikte sorunlara yol açar mı? Şimdi bunu soran bize evlenecek kızımız mı? Kızımızın annesi mi? Eğer kızımız soruyorsa bu soru gerçekten bizi tedirgin edebilir kızımızla ilgili. Ama Sıtı Hanım, kızımızın annesi, biz damat adayının anneye çok bağımlı olduğunu fark ettik diyorsa zaten kızımız da anneye bağımlı. Çünkü biz dediği zaman anne, eğer Sıtı Hanım gelin adayı değilse, yani kızımızın annesi ise, zaten biz demek kızıyla kendini ayıramadı anlamına geliyor. O yüzden de buradaki sorun, eğer bize soru soran kızımızın annesi ise lütfen bu noktada kızını yönlendirmesin. Kızı hem evleneceği beyefendiyle hem de beyefendinin annesiyle kendisi iletişim kursun. Kendi dünyasına göre baksın. Zaten bizim hayatımızdaki sıkıntımız bu. Sıtı Hanım damat adayı dediğine göre kızının eşinden bahsediyor. Çünkü öbür türlü olsa nişanlım diyebilirdi. Ya da evleneceğim beyefendi diyebilirdi kızımız. Sıtı Hanım kızının kayınvalidesine ve kızının eşine, damat beye kendi gözüyle bakıyor. Kayınvalide gözüyle bakıyor. O yüzden de yanlış yapıyor. Bağımlı olmak ve iptal etmek öyle bir şey olmaz. Bağımlılık dediğimiz nokta anneye göre karar vermek mi? Anneyle çok fazla vakit geçirmek mi? Anneyle olan onunla beraber oturma isteği mi? Veya belki de şimdi anneye çok bağımlı bir erkekle evlenmek evlilikte sorunlara yol açar mı? Açar ama burada kızımız da anneye bağımlı. Çünkü anne ifadeyi kullanırken biz ifadesini kullanıyor. Şimdi burada eğer madde olarak aileye bağlıysa ihtiyaçları karşılama noktasında anne baba karar verir. Bu bağlılıktır, bağımlılık değildir. Veya baba yoktur. Delikanlı annenin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür ya da anne hastadır. Bu bir bağımlılık değildir, bir bağlılıktır bu. Burada şuna karar vermek lazım. Düğün, evlilik olur. Aileler karışmazlar bu noktaya. Hanımefendi de kızını yönlendirmez. Ama bir bakarlar bir duruma. Eğer erkek her gün annemi görmek istiyorum, annem bizde kalsın, her alışverişimizi anneme göre sormalıyım, anneme göre karar vermeliyim gibi durumlar söz konusu olursa, o zaman kızımız oturur, biz yetişkin iki bireyiz, biz bu noktada karar verebiliriz, yani bu noktada biz de bunu düşünebiliriz gibi küçük küçük telkinlerle eşini ikna edebilir. Çok da büyük sorun oluşturmaz ama bağımlılığı biraz tabii ki aşmak da lazım. Yalnız satanın da kendisini birazcık kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü düğünü iptal etme noktasına kadar getirdi derken burada aileler devreye giriyor. Sanırım iki genç çok karar verememiş bu dönemde. Biraz aileler baskın olmuş gibi gözüküyor. Olmaz, nikah iptal olmaz ama evlilik bu süre içinde ya da daha sonra evlendiği dönemde kızımız oturur eşine bazı konularda rahatsız olduğunu ama bunların rahatsızlıklarının çözülebileceğini, bu konularda şuna şuna dikkat edelim gibi olabilir veya bir evlilik danışmanından evlilik aylarında destek alırlar. Tarafsız bir göz onların sorunlarına daha da rahat bakabilir. Evet, burada bizim sorumluluk duygusundan bahsederken aslında bakın çocuklarımızı da yetiştirirken biraz daha kendi kararlarını verebilen, kendi kararları verirken evlilik anlamında karar değil, evliliği yürütme, evlilikle ilgili detayları planlarken beraber karar verme konuları çok önemli bir konuda. Ama maalesef tabii bizler ihtiyaçlarımız konusunda anne ve babalarımıza biraz bağlıyız. Geleneksel bir yapımız var. Yani anne babalara göre karar veriyoruz. Onlara danışarak hareket ediyoruz. Tabii ki anne babalara danışılmalı. Anne babaların öngörüleri çok önemli. Deneyimleri çok fazla. Onların hayatında yaşadıklarından çok fazla örnekler alabiliriz. Ben bu yaşımda bile hep şunu düşünüyorum. Annem babam hayatta olsaydı onlardan öğreneceğim çok şey vardı. Yani onlar hayattayken öğrendim ama bu yaşa baktığınızda karşılaştığınız sorunlar konusunda da anne babanızdan öğreneceğiniz çok noktalar var. Ama bu başka bir nokta. Kendinizi yeterliliğinizle ilgili yani işte bir tatil planı yapmak, alışveriş yapmak, evinizin planı, misafirleri ağırlamak, görüşeceğiniz kişilerin planlama yapılması. Bu tür noktalarda eşler beraber karar vermeleri gerekiyor. Maalesef tabii bu tür ailelerin baskın olmaları, bir tarafın olaya fazla müdahil olması, biraz da tabii evlilik öncesi bu dönemlerde nikahtır, düğündür çok şaşalı noktalara gidilip çok dışa yönelik oldu, içler boşaltıldı. Yani iki insan evde oturduğu zaman yani ne konuşacaklar, vakti nasıl geçirecekler, saygı kavramı nedir, birbirlerine güven duyabilirler mi? Ya da aile bireylerini nasıl misafir edecekler, görgü kuralları nelerdir, bunlar çok öğretilmediği için tabii evlilikte daha çok işte hangi gelinlik, hangi düğün salonu, hangi kınada, hangi süs, hangi müzik parçası çalacak, işte nerede balay olacak gibi biraz daha süsse biraz da rahata, keyfe, maddiyata, tüketime yönelik olduğu için maalesef tabii bu tüketimler bizim biraz da insani yönden hayatımızın kaliteli yönlerini de ortadan kaldırıyor. O yüzden de çocuklarımızı yetiştirirken de çok tabii alışverişe baktığınızda ulaşım çok kolay. Türkiye ekonomik anlamda çok iyi yerlere geldi. İnsanların alım güçleri arttı. Ama bunlar bizim tabii çok fazla bir şey harcayacağımız anlamına gelemiyor. Çocuklar kalemleri çok rahat kullanıp atabiliyorlar. Kağıtları çok kullanıp atabiliyorlar. Saatlerce televizyonun karşısında oturabiliyorlar. Veya işte bir oyuncak, iki oyuncak, üç oyuncak etmiyor. Daha fazlasını yapabiliyorlar. İşte annenin sorumluluğu aslında anne babanın sorumluluğu çocuktaki o boşa zaman ve para harcama gibi ya da vakti boşa harcamamayı öğretmek gerekirken bakıyorsunuz anne bir dizinin karşısına geçip ölçmeden izlediğimiz konu nedir? Çocuğa faydası nedir? Buradan ne öğreniyoruz? Buna katkısı nedir gibi. Belki bu programı dinlediğinizde ya da bilimsel bir konu izlediğinizde sıkılabilen insanlar 2-3 saat farklı noktaları izleyebiliyor. Bazen işte bu toplum bu tür şovları kaldırıyor gibi hakaret var ifadeler de kullanıyor. Bu toplum aslında Türk insanı, inanan insan ahlaki değerlere, geleneklerine, göreneklerine, dinine bağlı insanlardır. O yüzden de iyi şeyleri hak ediyorlar. O yüzden de çocuklarımızla akşam evde ne kadar kitap okuyoruz, Çocuğa kitap oku. Şimdi siz televizyonda oturup bizi seyrederken çocuk tabii ki kitap okumaz. Kitap okuma alışkanlığınızın olması lazım. Ya da işte çocuk okuldan geldikten sonra bir yemek düzeni var mı? Akşam saat kaçta yemek yeniyor? Anne baba kaçta yatıyorlar acaba? Veya bir tatil kararı alındığında evde aileler oturup beraber karar veriyorlar mı? Bunların hepsi aslında sorumluluk bilincinin çocuklara yansıma noktası. Şimdi çocuklar izleyen varlıklardır. İzlerler böyle, bakarlar ve kaydederler. Nasıl ki bizim konuşmalarımız bir kamerayla kayıt oluyor ve oradan izliyorsunuz. Çocuklar da kaydederler ve kaydettikleri noktaları yavaş yavaş sunarlar. Sizi kaydederler izleyip, televizyonda izledikleri, dışarıda dünyada izlediklerini kaydederler. Belli bir yaşta olan böyle biraz daha çocukluğunu hatırlamaya çalışan insanların aklında bazen şöyle resimler kalmıştı. İşte şu evde çok mutlu olmuştum ben. Şu teyze çok iyi bir insandı. Şu amca çok iyi bir insandı gibi. Aslında belki de o evine misafir olduğu kişi çocukla çok birebir ilgilenip onu hoş etmeye, hoş tutmaya çok da yönelik bir davranışta bulunmamış olabilir ama çocuk o kadar dikkatli ve o kadar çok seçicidir ki orada kendine yönelik olan iyi ve kötüleri ayırt edebilir. O yüzden biz ilk önce kendimize çok dikkat etmemiz lazım. Aslında inanan insanlar olarak her davranışımızın bir kayıt olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın iyi ve kötülerimizi hani sağda solda melekler bunu yazıyorlar ve bir gün bunların hesaplarının ödeneceğini bildiğimiz zaman hep şuna dikkat ederiz ya, hep iyi olalım. Yani kimsenin görmediği bir alanda değiliz. Yalnız bile olsak bizi gören bir yaratıcı var. O yüzden üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yapalım dediğimiz o otokontrol noktası, işte çocuklardaki o otokontrol dediğimiz sorumluluk duygusu aynı bir tuvalet alışkanlığını verir gibi sonra çocuğun kendi ihtiyacını kendi gidermesi gibi bizim vermemiz gereken noktadır. Bunlar o otokontrolü vermemiz için bizim otokontrole sahip anne baba olmamız lazım. Çocukları 21 gün o davranışı öğretirken beraber güler bir yüze, samimi bir ifadeyle, sıcak bir ifadeyle 21 gün o davranışı sanki çocuk hiçbir negatif bir şey yapmamış gibi karşılamak lazım. Hayatımızın içinde mutlaka çocuklarla ilgili planlarımızın olması lazım. Cumartesi saat 10'da 11'lerde kahvaltı yapılırsa, cuma akşamı veya cumartesi akşamları gece saat 12'ye 1'e kadar çocuklar oturursa o zaman çocuklar sorumluluktan bahsedemeyiz. Niye? Çünkü zihinsel yapının cumartesi pazarı yok. İnsan bedeninin cumartesi pazarı yok. İbadet alışkanlığı için, ailenin sorumluluk bilinci için belli çizelgelerinin ve ödül programlarının olması lazım. Çocuklar derslerini yaptıkları zaman onları motive edici konuşmalarımızın olması lazım. Farz edelim ki odasını toplamış ama toplama noktasında bizim beklediğimiz performans değil ama orada bir gayret gördüysek o gayreti çok onur ederek değerlendirmemiz lazım. Asla çocukların yaptıkları yanlışları başkalarının yanında ablaları, abileri de olsa asla eleştirmeyelim ki çocuklar kendilerini değersiz hissedip o içlerinde var olan ufacık güçleri de kaybetmesinler. Burada bizim onları onure etmemiz, küçük küçük davranışlarla onure edersek çocuklar o davranışın içine girmek isterler. Ama burada da onlara fazla yük yüklememek lazım. Yani benim kızım odasını mutlaka toplar gider dersek yük yükleriz. İşte haftada bir gün oda toplama günü. Bir işte çöp poşeti konur, kirliler oraya atılır, çöpler oraya atılır, banyoya götürülür, işte yatak toparlanır, çekmeceler düzeltilir, kitaplar yeniden düzeltilir. Sorumluluk anlamında okuduğunuz kitaplar kullanılmıyorsa bunları anne baba beraber bir koli yapar, işte bulurlar bir okul adresi, beraber götürüp kargoya verilir, bir okula gönderilmesi için. Anne baba çocuğuna der, sınıfındaki arkadaşının bir bak bakalım, acaba bir ihtiyacı var mı, bir ayakkabı bak bir giysisine baksınız da acaba ihtiyacı olan, sıkıntısı olan arkadaşların varsa dikkat eder, farkındalık geliştirir. Ya da komşularla ilgili noktada işte bir komşu teyzeniz çok hastaymış, ziyarete gideceğim, hadi beraber gidelim, bir ziyaret edelim gibi yaşlıya karşı hürmet etme, bir hasta ziyareti öğretilir. Hastaneye giderken çocuklarımızın tabii hastalığın durumuna göre götürülür bir ziyaret noktası anlatır. Eve bir misafir geldiği zaman durmadan konuşan, söylenen bir anne modelinden misafiri bir lütuf gibi görüp onun için özel bir emek harcayan ve çocuklara da bu noktada iş bölümü yapan bir anne baba olduğu zaman mutlaka çocuklar da bu noktada sorumluluk sahibi olacaklardır. Yani yine iş bize düşüyor, yine sorumluluk bize düşüyor. Ama tabii bu sorumlulukları yerine getirebilmek de bizim de davranışsal noktada bilinçlenmemizle alakalı. Yoksa çok bilgi var, çok söz olarak var ama davranışa döndürmediğimiz, çevirmediğimiz ve davranışsal olarak ortaya koymadığımız hiçbir şey bizim yaptığımız anlamına gelmiyor. Yani biz kendi otokontrolümüzü sağlarsak, çocuklara öğretme noktasında onların ihtiyaçlarını belirlerken ve onların görevlerini onlara öğretirken otokontrolümüzle onlara kızmadan, bağırmadan, öfkelenmeden, eleştirmeden öğretme süresini kullanıp öğrenme gerçekleşmediği durumda yeniden aynı yumuşaklıkla veya çok mahrumiyet cezası onlara fiziksel veya sözel şiddet olmadan mahrumiyet cezası ve ödül yöntemini kullanarak onlara sorumluluk duygularını çok rahat öğretmeye gayret edersek biz hem birey olarak hem aile olarak hem toplum olarak gerçekten bu noktada kurtuluruz. 15 Temmuz'da yaşadık. Bu büyük bir sorumluluk örneğiydi. Neydi? Vatanımızı kurtardık ve vatanımızı kimsenin müdahale etmesine izin vermedik. İşte çocuklarımızı da kurtaralım. Uyuşturucuyla çetelerinden, televizyon çetelerinden, dizi çetelerinden ne demek bunlar? Televizyonda çocuklara kalitesiz program, zararlı program yapanlardan, sigara kullananlardan, internet bağımlılığından bunlar hepsi bizim çocuklarımızın düşmanı. Bunlardan bilinçli anne baba olarak onları kurtaralım ki gerçekten bu ülke gelecekte iyi nesillerle yönetilsin. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Destek attı. Thank you.